Sisler altında bir kent. Komana. Coşkun Eroğlu. Seslendiren Akın Altan. Şöyle adam akıllı sessizliğe alışan birisini akıl hastası edecek kadar uğultulu geçen bir günün sonunda şehre derin bir sessizlik çökmüştü. Ahşabı, gecekondusu, apartmanı derin bir nefes alır gibi içine çekmişti bütün uğultularıyla birlikte. Çocuğunu, gencini, yaşlısını. Saat gece yarısını geçiyordu. Tarihi Hıdırlık Köprüsü'nün karşısındaki parkta oturuyordum. Topçam Dağı'ndan inmeye başlayan sis, köprünün kamburundan aşağı doğru inerek karanlık sularla buluşmuş, sonra da beni bir hortum gibi içine çekip, dünyadan götürmek istercesine üzerime doğru gelmeye başlamıştı. İşte, bu sisin perdelediği sütunları ararken görmüştüm ilk kez onları. Rengarenk bir elbise giyen bir kadınla, onun küçük bir kopyası olan bir kız çocuğu. Sabaha kadar oturduğum yerden ayrılamamıştım. Zor bir geceydi. Soğuktan uyuşan bedenim, yavaş yavaş ısınırken sis iyice dağılmıştı. Onları ancak 3-5 saniye görebilmiştim. Benden başka onları gördüğünü iddia eden de olmamıştı. O saatte orada olmamsa, talihin beni iyice zıvanadan çıkartıp tımarhane köşelerine göndermek istemesinden başka bir şey değildi. Oradan ayrıldıktan sonra gördüğüm şeyin bir hayal ürünü olduğuna kendimi inandırmaya çalışsam da, içimden bir ses bunun devamının geleceğini söylüyordu. Eve vardığımda hemen yatıp uyumuşum. Uykuya daldığımda, gece yaşadığım olayın ikinci perdesi rüyamda devam etmişti. Sisleri yararak ilerliyordum. Köprüyü geçtikten biraz sonra yine belirmişlerdi. Korkuyordum. Arkama baktığımda köprü sisler içinde yok olup gitmişti. Küçük kız ve onun annesi olduğundan artık şüphe etmediğim kadın dışında hemen hemen hiçbir şey göremiyordum. Biraz daha yaklaştığımda göz göze geldik. Kadın, rengarenk çiçeklerden oluşan tacı ve bir takım işaretlerle bezenmiş elbisesiyle olağanüstü gözüküyordu. Dalgalı uzun saçları, omzundaki esmer teninden göğsüne kadar iniyordu. Gamzeleri gülümserken daha da çukurlaşıyor, açık mavi gözleri insanı garip bir esrikliğe savuruyordu. Sonunda, küçücük burnunun altındaki pembe dudaklarıyla bana bir şeyler söylemeye başladı. Çok şaşırmıştım. Farsça konuşuyordu. Bazı kelimeleri bilmekle beraber söylediklerinden fazla bir şey anlayamıyordum. Konuşmasını bitirince eliyle işaret etti. Yaklaşık 2 metre geriden onları takip etmeye başladım. İlk başta önümüzdeki sisten nereye gittiğimizi anlayamamıştım. Tokat'a 10 kilometre uzaklıkta olan Gümenek'teki mesire yerine yanaştığımızda, Yeşilırmak kıyılarını gösterip tekrar sisler içinde kayboldular. Uyandığımda saat 10'a geliyordu. Soluk soluğaydım. Bunun mu, yoksa gece yaşadıklarımın mı kabus olduğunu düşünürken, bir saat daha geçmişti. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra arabama atlayarak, Gümeneğin yolunu tuttum. Burada arkeolojik çalışmalar yapıldığını biliyordum. Antik kent Komona, bu merkezden başlayarak Tozanlı Vadisi boyunca uzanıyordu. Kitap kurdu biri olarak, ömrüm büyük bir kısmına adadığım kitapların bu defa gerçekten bir işe yaradığına şahit oluyordum. Halk kütüphanesinden aldığım, Komona antik kentinden çıkan, Aramice çivi yazısıyla yazılmış tabletlerin çevirisinin olduğu bir eseri daha yenilerde bitirmiştim. Komana antik kenti, Pers kökenli 1. Mitradetes'in M.Ö. kurduğu Pontus krallığına bağlıydı. Gümene'ye vardığında piknik yapan bazı ailelerle karşılaşmak beni şaşırtmıştı. Hava iyi değildi. Mesire yerinin ortasındaki boş alana arabamı park ettikten sonra etrafı iyice araştırdım. Ayaklarım biraz titrese de sonunda kazı alanına da gittim. Yaşadıklarımla alakalı bir iz arıyor ama bulamıyordum. Bir süre sonra Bütün bu saçmalığa son vermek için geri dönmeye karar verdim. Bir rüya ve bir hayali bu kadar ciddiye aldığım için kendimi aptal gibi hissetmeye başlamıştım. Arabaya yaklaşık 10 metre kala büyük bir akasya ağacının arkasından aniden karşıma çıktılar. 3-5 adım geri atmakla birlikte bağırmamak için kendimi zor tuttum. Elim ayağım bir anda boşalmıştı. Tam karşımdaydılar. Titreyen ellerim boynumda asılı olan fotoğraf makinesine gitti. Bir süre durduktan sonra makinenin objektifini onlara çevirebildim. Ama gariplikler bir türlü bitmiyordu. Çünkü anne ve kızı makinemin ekranında gözükmüyordu. Ben ne yapacağını bilemez halde öylece beklerken birisi yanımıza kadar geldi. Akasya ağacının yanından dolanarak gelen bu adam sadece bana bakıyordu. Çıldıracaktım neredeyse. Ya fizik kurallarının dışında bir olay cereyan ediyordu ya da cemiyetin hakkımdaki düşüncelerini de aşıp münzevi, yarı kaçık bir adamdan tam bir zır deliye terfi ediyordum. Bir süre daha devam eden sessizlikten sonra kadın, kazı alanının bulunduğu yeri işaret etti. Bu arada yanımıza kadar gelen adam, bir belaya bulaşıp bulaşmama arasında epey gelip gittikten sonra, tercihini selametinden yana kullanarak oradan ayrıldı. Bense, talihin beni sürüklediği yere doğru yola koyuldum. Küçük kız, ara sıra geri dönerek koyu mavi gözleriyle bana bakıyordu. Saçları düz ve neredeyse ayaklarına kadar uzanıyordu. Gülümsemesi de annesine benziyordu. Fakat annesininki gibi gamzeleri derin çukurlar oluşturmuyordu. Her nedense, kadına bakarken hissettiğim ürperti, ona bakarken şefkatle karışık bir huzura dönüşüyordu. Çok sürmeden kazı alanına vardık. Kadın, büyülü gözleriyle bana bakarak, antik kent Komana'ya ait sütun ve lahitler arasındaki yeri gösterip, oraya inmemi istiyordu. Bir bu eksikti. Bu arada kız da annesinin eteğine sarılmış, endişeyle bana bakıyordu. Oradan kaçıp kurtulmak geçiyordu içimden. Ama kızın gözlerinde beliren nem, kristal bir damla olup parlayınca, çaresiz işaret ettikleri yere doğru indim. Kazı alanına girdiğimde onlara doğru baktım. Kaybolmuşlardı. Telaşlanmıştım. Bir iki adım geriledikten sonra arkamı döndüğümde yeniden karşıma çıktılar. Kısa bir süre bekledikten sonra kadın elini bir sütuna uzattı. Büyük bir ışık hüzmesi oluştu. Hüzme o kadar büyüdü ki görebildiğim her şeyi içine aldı. Kendime geldiğimde etrafımı saran ışığın yavaş yavaş dağıldığını gördüm. Ayakta olduğum halde yere basamıyor, bir hayalet gibi havada duruyordum. İçinde bulunduğum yer bir tapınaktı. Sonunda ışık iyice küçülmeye başladı. O kadar küçülmüştü ki onun bir şömine ateşinden geldiğini fark ettim. Resmin tamamı görünmeye başlamıştı. İçeride pırıl pırıl zırhlarıyla bir grup asker vardı. Sağ dizlerini yere çökmüşler, mızrakları havada sessizce bekliyorlardı. Yerden birkaç metre yukarıda süzülmeye başladım. Sadece en öndeki sırtı dönük olan adamın yüzünü göremiyordum. Zırhı diğerlerinden farklı olan bu adamın silüeti hitap ettiği heykelin büyük bir kısmını gizliyor, onu ve kendisini daha da esrarengiz yapıyordu. Bulunduğum yerden biraz daha ileriye hareket ettiğimde adam döndü. Başındaki zırhtan dolayı yüzü gözükmüyordu. Arkasında kalan heykelin tamamı ortaya çıkmıştı. Elinde bir mızrak olan güçlü bir kadındı. Tanımıştım o heykeli. Ma'ydı. Anadolu'nun meşhur savaş tanrıçası olan Ma. Esrarengiz adam kafasındaki zırhı çıkartıp konuşmasına devam etti. Tıpkı o kadın gibi Farsça konuşuyordu. Duygu dolu bir konuşma olduğu ses tonundan belli oluyordu. Sadece savaş, barış, Roma, ölüm, çocuk, istikbal, yasa gibi bazı kelimeleri anlayabilmiştim. Askerler sonunda "Berham!" diye bağırıp Mızraklarını havaya kaldırdıklarında onu da tanıdım. O, tabletlerde adı geçen Pers kökenli Berham'dı. Pontus Krallığı'nın son zamanlarında Komana'da yöneticilik yapmıştı. Tabletlerde onunla ilgili geçen kısımları hatırlamaya çalışırken askerleri ona yol verdi. Tapınağın önündeki avluya çıktılar. Oradan bütün Tokat Ovası gözüküyordu. Tapınak, Yeşil Irmağın yanında kurulmuştu. İlk göze çarpan şey, avlunun biraz ötesinden başlayarak Topçam Dağı'na kadar uzanan sedir ormanlarıydı. Tapınağın avlusundan çıktığımızda, Komana halkı onları bekliyordu. Yeşil Irmak boyunca bahsettiğim sedir ormanının eteklerinde sıralanmışlardı. Binlerce yıl önce yaşamış olan bu kadim halkı görmek beni daha da heyecanlandırmıştı. Ama bendeki heyecanın aksine onlar adeta bir matem sessizliğine bürünmüşlerdi. Coşkusuz olan halka aynı şekilde karşılık veren Berham ve askerleri Turhal yoluna doğru atlarıyla ilerlemeye başladı. Berham'ın arkasında 100 kadar savaşçı vardı. Çok geçmeden tahmin ettiğim gibi Romalılarla karşılaştılar. Yaklaşık 1000 kişilik zırhlı bir ordu büyük bir meydanda bekliyordu. Önde okçular, arkasında da sırasıyla piyade ve süvarileri vardı. Romalı komutan iki askeriyle öne çıkınca Berham da aynısını yaparak savaş meydanının ortasına doğru ilerledi. Ortada buluştuklarında kafalarındaki zırhları çıkarttılar. Romalı komutan Berham'a sokularak kulağına bir şeyler fısıldamaya başladı. Ben de yanlarına kadar sokuldum. Nefeslerini dahi hissediyordum. Ama konuşacak bir şeyleri kalmamıştı galiba. Çünkü ikisi de susmaya başlamıştı. Berham, yeşil gözlerindeki endişeyi gizleyemiyordu. Esmer, uzun ve güçlü çenesini bir süre kaşıdıktan sonra başını öne eğerek arkasını döndü. Hiçbir şey söylemeden kendi atlılarını yararak Komana'ya doğru atını sürdü. Şaşkınlığa kapılan birliği bir süre bocaladıktan sonra hızla onu takip etmeye başladı. Askerlerin geri geldiğini gören Komanalılar tapınağa doğru gelmeye başladı. Berham sarayının önünde durup hızla atından atladı. Sarayın kapısı açıldığında küçük bir kız çocuğu koşarak onun boynuna sarıldı. "Anissa," demişti babası ona. Sonra eşi geldi yanlarına. Onun adı da Alya'ydı. Nedense şaşırmadım onları görünce. O anne ve kızıydı. Ama beni neden buraya kadar sürüklemişlerdi, hala bilemiyordum. Sarayda çok az bir zaman geçiren Berham, eşini ve çocuğunu başka bir ata bindirerek tapınağın önünde halkın toplandığı meydana doğru ilerledi. O daha konuşmaya başlamadan, halk yazgısına boyun eğmiş, metanetle bekliyordu. Ama aynı şeyleri askerleri için söylemek pek mümkün gözükmüyordu. Tabletlerden hatırladığım olaylarda bir yanlışlık yoktu. Tarih aynen tekerrür ediyordu. Berham halkına Roma'ya itaat etmelerinden başka çarelerinin olmadığını söyleyip onları ikna etmeye çalışacaktı. Kendisi de eşi ve çocuğuyla Akdeniz'de bir kentte yerleşmek üzere yola çıkacaktı. Kısa bir konuşma yaptı. Tablette belirtildiği gibi kendisi ve ailesinin başka bir kente götürüleceğini söylüyordu. Halkı çok üzgündü ama askerleri ona kızgın gözüküyordu. Galiba onu tabletlerde olduğu gibi halkını geride bırakan onursuz biri olarak görüyorlardı. Bunlar yetmezmiş gibi bir de tapınağın önüne kadar gelen Romalı komutanın önünde diz çökerek bağlılığını bildirmesi onların son dirençlerini de kırmış, güçlü kollarındaki zırhlarla birlikte askerlik onurlarını da yere atmışlardı. Romalılar, esir savaşçıların tüm zırh ve silahlarına el koyduktan sonra kendi askerlerinin yaklaşık yarısını orada bırakıp yola çıkmaya başladı. Berham ve ailesini de götürüyorlardı. Bundan sonra ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Peşlerinden gidip gitmeme konusundaki kararsızlığım, anne ve kızının bindiği at durunca değişti. Alya ve Anissa dönüp sanki Benim olduğum yere doğru bakmışlardı. Yanımda kimsenin olmadığını fark ettim. Artık duramazdım. Ben de onları takip etmeye başladım. Turhal'a yakın bir yerde durdular. Tam o an hissettiğim acı tarifsizdi. İleride bir çukurun başında iki asker duruyordu. Berhan ve ailesini atlarından indirdiler. Berhan ve eşinin yüzünde en ufak bir şaşkınlık yoktu. Akıbetlerini bildikleri halde halka bunu söylememişlerdi. Kargaşa çıkıp daha fazla zarar görmelerini istemediklerinden olsa gerekti. Ve tabletlerin sonunda anlatılanlar doğru çıkmamıştı. Çünkü orada Berhan ve ailesinin Akdeniz'de bir kente götürüldüğü ve orada yaşadıkları yazıyordu. Ama o, kaybedeceği bir savaşın sonunda halkının ve askerlerinin tamamen yok edilmemesi için kendisini ve ailesini bilerek feda etmişti. Romalı komutan, elinde bulunan şişeyi Berhan'a uzatarak geri çekildi. Biraz sonra gerçekleşecek olan şeyi düşündükçe ürperiyordum. Berhan, çaresiz şişeyi önce kızı Anisa'ya içirdi. Annesinin feryatları Romalı askerleri bile etkilerken, komutanlarının acımasız yüzünde en ufak bir tesir yaratmıyordu. Ayakta duran kocasının elini tutan Alya da, sonunda bir yudum alarak çukurda yatan çocuğunun yanına uzandı. Sıra Berham'a gelmişti. Yerde yatan karısının elinden şişeyi alan Berham onu fırlattı. Üstünde ismi kazılı olan altın kabzalı kılıcını çıkartıp yukarı kaldırdıktan sonra onu yavaşça karısının yanına bıraktı. Asker gibi onurlu bir şekilde ölmek istiyordu. Romalı komutan onun bu isteğini geri çevirmedi. Berham'ın kellesini bir kılıç darbesiyle indirdi. Uyandığında en son hatırladığım şey, Berham'ın kellesinin çukura düşüşü oldu. Antik kentin kalıntıları arasında, o ışık hüzmesinin oluşturduğu sütunun yanındaydım. Mesire yerinde yanıma geldikten sonra çekinip giden adam yanı başımdaydı. Beni uyandırabilmek için çok uğraştığını ama sonunda bir ambulans çağırmak zorunda kaldığını söylüyordu. Gördüğüm her şey bir rüya olamazdı. O olaydan bir hafta sonra sabaha doğru yola koyuldum. Kimseye bu olanlardan bahsetmemiştim. Son olayın gerçekleştiği yere vardıktan sonra yaklaşık 3 saat kazdım. Bazı kemik ve zırh parçalarına ulaştım. Tabii bir de altın kabzalı kılıç vardı ki bu çok değerliydi. Çünkü bir komutanın onurunu kurtarmanın en büyük kanıtıydı. Deli değildim. Beni kaçık sanan insanlar bu olaydan sonra ne düşündüler bilmiyor, hatta doğrusu umursamıyordum. Bazı insanların başından böyle garip şeyler geçiyordu. Bunlardan birisi de bendim galiba. Hepsi o kadar. Son.